Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve sizleri sevgi ve saygıyla selamlayarak programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'ni 14, 15 ve 16. asırlarda çabucak gelişerek 3 kıtaya yayılan tarihin en büyük imparatorluklarından biri haline gelmesine rol oynayan en mühim amillerin başında tabii ki devletin, devlet teşkilatı ile ilim, teknik ve kültürüne yön verecek olan genç kuşakların yetiştirilmesi ve bunun için çok yönlü bir tahsil, terbiye sisteminin tatbiki geliyor. Osmanlı marifini şöyle ana hatlarıyla 4 bölüme ayırmak mümkün. Eskiden beri medreseler İslam dünyasında cariydi. Osmanlılarda da bu devam etmiştir. Selçukluların kurmuş olduğu Nizamiye medreseleri modelinde İznik, Bursa, Edirne, İstanbul ve imparatorluğun diğer önemli kültür merkezlerinde medreseler kurulmuştur. Bu medreseler ilk tahsilden orta, lise, yüksek tahsil ve lisans üstü eğitim veren mekteplerde. Buralarda ilahiyat yani din, hukuk, edebiyat öğretimi verilirdi. Yani o zaman orta çağ eğitim sistemine uygun olarak orta çağ ve yeni çağda bütün dünyada böyleydi. Yani orayı bitiren kimse ta edebiyat, ilahiyat ve hukukta kariyer sahibi demekti. Lisansüstü eğitimde ise tıp, astronomi, hendese gibi derslerde kariyer yapmak mümkündü. Bu dersler medreselerde de okutulurdu. Mesela kadılar, müftüler, müderrisler, öte yandan hekimler, nişancılar, defterdarlar hepsi medreselerden mezun idiler. İkinci bir eğitim, marif müessesesi, sanatkarlar ve çeşitli esnaf mesleklerinde kaliteli ustaların yetişmesi için loncalar vasıtasıyla kurulan bir sistemdir. Küçük çocuk zaruri bilgileri öğrenip Sıbyan Mektebi'nde okuma yazma hesap öğrendikten sonra bir ustanın yanına çırak olarak verilir. O ustanın yanında yetişerek o sanatı öğrenir. O sanatı öğrendikten sonra ustası eğer onun usta olabileceğine kanaat getirirse bir merasim düzenlenir. Bu merasimde ona kalfalık payesi verilirdi. Müsait boş bir dükkan bulduğu zaman da kendi dükkanını açar ve usta olurdu. İşte bu usul lonca sistemi Osmanlılar'da Selçuklulardan beri devam eden bir müesseseydi. Bir de tabii Osmanlı ordusu için eğitim yapan müesseseler vardı. Küçük yaşta çocuklar 12 yaşlarında alınır. Türkçe, İslam dini ve zaruri bilgiler kendilerine verildikten sonra güçlü, kuvvetli, zeki olanları Osmanlı ordusunun ağır piyade ve ağır süvari sınıflarında istihdam edilirlerdi. Dördüncü olarak Osmanlı Devleti'nin geleceğini sağlama almak maksadıyla devleti idare edecek devlet adamlarının ve çok yönlü kültürlü insanların yetiştirilmesi için sarayda bir mektep açılmıştır buna. Saray Üniversitesi, Saray Akademisi demek mümkündür. Adı Enderun-u Humayun Mektebi. Ve bunun alt basamağını teşkil eden diğer saray okulları. Küçük yaşta istidatlı, zeki, fizyolojik olarak düzgün çocuklar saraya alınır, sarayda yetiştirilir, çok yönlü bir tedrisat ve terbiye görür ve ondan sonra devlet adamı olurdu. Bunlardan sadrazamlar, vezirler, beyler, beyleri çıkardı. Fetihlerle gitgide büyüyen koskoca imparatorluktaki çeşitli imar faaliyetleri ve bilhassa ordunun süratle geçmesini temin maksadıyla mükemmel köprüler, mükemmel yollar, öte yandan Akdeniz'de hakimiyet sağlayan donanmaya gemiler inşa için mühendise ihtiyaç var, mimarlara ihtiyaç var. İşte bunlar dört türlü eğitim müesseselerinde tabi burada büyük rolü var ama esas Saray-ı Humayun'daki eğitimin çok büyük rolü var. Bilhassa yükseliş devrindeki eğitimin çok ehemmiyeti var. Kanuni Sultan Süleyman devrinde mimarbaşı Koca Sinan'ın inşa ettiği Süleymaniye Külliyesi'ndeki bir üniversite vasfındaki medreselerden Darül Hendese'de mühendis ve mimar yetiştirilmiştir. Bunu Osmanlı kaynakları bildirdiği gibi Graf Marsili gibi ecnebilerin notları da söylemektedir. Ancak bundan önceki Osmanlı medreselerinde hatta tam teşekküllü bir üniversite vasfındaki Fatih Külliyesi'nde de hendese dersleri okutulmaktadır. Ama ayrı bir mühendis mektebi yoktur. O halde bilhassa ordu ve saray yani devlet teşkilatı için lüzumlu mimarlar ve mühendisler nerede, nasıl yetişiyordu? İşte buna verilecek cevap saray okullarıdır. Saray Humayun'daki Enderun ve buna bağlı olarak acemi olanların eğitildiği diğer saray mekteplerinde verilen teknik tahsil, teknik eğitim mimarları, mühendisleri yetiştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda daha Osman Gazi devrinde yaya ve müsellem denilen piyade ve süvarilerden müteşekkil bir ordu kurulmuştu. Oğul Orhan Gazi devrinde daimi ve maaşlı bir orduya dönüştürüldü yayalı süvarili. Böylece Yeniçeri, Cebeci ve Sipahi denilen kapı kulu ocakları meydana geldi. Yeniçeri, Topçu ve Cebeci ocaklarında ve diğer bazı hizmetlere kaynak teşkil etmek üzere esir ve devşirme Hristiyan çocuklarından müteşekkil bir acemi oğlanlar ocağı kuruldu. Yeniçeri Ocağı'nın tesisinin de Acemi Oğlanlar Ocağı'nın tesisinden biraz önce 1362 yılında olduğunu bazı kaynaklar kaydeder. Ordunun kapı kulu teşkilatında Acemi Oğlanlar ihtiyaç nispetinde istihkam ve mimar hizmetlerini görüyorlardı. Lağımcılar da bunların yardımcılarıydı. Fethedilen bölgelerden devşirme usulüyle Hristiyan ahalinin 8 ila 15 yaş arasındaki çocukları bu Yeniçeri Ocağı vasıtasıyla toplanır. Türk dili ve geleneklerini öğrenmeleri için bir süre Türk çiftçi ailelerine dağıtılırdı. Türklerin hizmetinden geldikten sonra Acemi Ocağı'na kaydedilirlerdi. Odalarındaki hizmetlerle gemi hizmetlerinde, inşaat vesaire hizmetlerde bulunurlardı. Bir kısmı da devamlı surette hizmet etmek için topçu, cebeci ve diğer hizmetlere verilirlerdi. Bir kısmı da Edirne ve İstanbul'daki saraylara verilirdi. Devşirilen çocuklardan hizmet için Türk ailelerine dağıtılmadan önce doğrudan doğruya saray için seçilenleri saraydaki okullarda bilhassa Enderun Mektebi'nde terbiye görürlerdi. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462-1478 yılları arasında inşa ettirilmiş bugünkü Topkapı Sarayı denilen Saray-ı Cedide-i Amire, Yeni Saray. Hasbahçe'deki Acemi Olanlar Kışlası, Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'nın yetiştiği yerdir. Orada el sanatları ve mimarlık öğretiliyordu. Hünername'de ve diğer Osmanlı kaynaklarında belirtildiği gibi Bursa'daki Osmanlı Sarayı'nda ilk adımlar atılmıştır. Sarayda Enderun Mektebi Sultan Murat Hüdavendigâr tarafından Edirne'de yaptırılan eski sarayda tesis olunmuştur. Yıldırım Bayezid ve Çelebi Sultan Mehmet devirlerinde bu teşkilat daha da gelişmiştir. Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat zamanında da bir yeni saray inşa edilmişti. Orada da aynı şekilde saray mektepleri ve Enderun teşkilatı vardı. İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet bugünkü üniversite binasının olduğu yerde eski sarayı tesis etmiştir. Orada bir saray mektebi kurulmuştur. Bir müddet sonra da Sarayı Cedid Amire yeni saray diye inşa ettirdiği bugünkü Topkapı Sarayı'nda da bir saray mektebi ve onun yüksek kademesi olan Enderun teşkilatı en mükemmel şekliyle tesis edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Belgrad ve Boğdan seferlerinde padişahın yakınında onun muhafız alayı gibi Enderun mektebi mensupları bulunmuştur. Padişahı korumak için birbirlerini takiben şehit olmuşlardır. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Enderunlara olan teveccühünü arttırmıştır. Sayılarını arttırmış. Enderun mektebi de adeta bir saray üniversitesi hüviyeti kazanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in Enderun'da devletin muhtaç olduğu her çeşit memurun yetiştirilmesini emrettiğini tarihi ata gibi eski kaynaklardan öğrenmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet'in emri üzerine Edirne Sarayı'ndaki tahsil ve terbiye teşkilatı ve usulü aynen burada tatbik ediliyordu. Topkapı Sarayı yapılırken mektep olarak daireler yaptırıldı. Buralarda okuyanlara gözcülük ve onların gelişmelerini temin etmek için hazine ve kiler koğuşlarındaki bilgili kişilerden biri de Encümen-i Daniş oluşturuldu. Fatih Sultan Mehmet devrinde Enderun müfredatında göçebe hayatı ve medeniyet, amme hizmetleri, siyaset, muharebe sanatı, heyet yani astronomi, hendese yani geometri ve hikmet de dahil olmak üzere çeşitli bilimler ve sanatlar hakkında dersler veriliyordu. Tedrisatta muvaffak olanlar için öngörülen mükafatlar arasında bizzat padişah tarafından tebrik edilme, hemen iyi bir mevkiye getirilme ve çeşitli burslar da vardı. Fatih Sultan Mehmet'in saray personeli ve öğrenci üzerinde büyük bir otorite sahibi olduğunu, gece ve gündüz çeşitli avlularda dolaşarak öğrencilerin rahatını ve kendilerine verilen vazifeyi layıkıyla yerine getirip getirmediklerini teftiş ettiği söylenir. Tahsil hayatını bitirenlere üzerinde padişahın tuğrası bulunan bir diploma verilirdi. Verilen tedrisatın en iyi kalitede olduğuna şüphe bırakmamak için sultanın bizzat kendisi bir kısım talebeyi imtihan eder ve Enderun'daki tedrisatı böylece kontrol ederdi. Eğer bir hoca vazifesinde ihmale yer verirse padişah kendisine şahsi bir ikaz mektubu gönderirdi ve vazifesini hatırlatırdı. Eğer ihmalkarlık devam ederse hoca ve bilhassa şairlere büyük hürmet olmasına rağmen bazen hocayı hapsettirir, hatta bariz bir itaatsizlik mevzuba ise adalete teslim ederek cezalandırırdı. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan II. Bayezid devrinde Enderun Mektebi daha da inkişaf ettirildi. Hocaların sayısı ve kitapları arttırıldı. O zamana kadar bu saray akademisi mahiyetindeki Enderun'a Edirne'deki ve İstanbul'daki eski saraydaki mekteplerde yetişen acemi olanlardan çalışkanları, müstahitleri seçilip alınırdı. Sultan II. Bayezid zamanında Galatasaray Mektebi tesis edildi. Burada 2'şer 100 kişi alacak büyük, orta ve küçük namıyla 3 tane koğuş ve her koğuşta birer hamam, birer subay dairesi, mutfak bir de hastane yaptırıldı. Böylece Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Üniversitesi'nin idadisi yani lisesi olarak bir mektep tesis edildi. 1536 senesinde İbrahim Paşa'nın vefatından sonra İbrahim Paşa Sarayı acemi olanlar mektebi olarak kullanıldı Sultanahmet'teki. Buradan da istidatlı olanlar Enderun'a alındı. Galatasaray'a ve İbrahim Paşa Sarayı'na devşirmelerden endamı düzgün, zekası yerinde birkaç yüz çocuk alınırdı. Sarayı Cedid Amire denilen Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'un hazine ve kiler koğuşlarına alınacak kimsenin önce ilk tahsilini Galatasaray veya İbrahim Paşa Sarayı'nda tamamlaması lazımdı. Selleme hüsselam saraya girmek mümkün değil. Enderun'daki hazine ve kiler koğuşlarından başka bir de büyük oda, küçük oda ve doğancılar koğuşu vardı. Bu da Enderun'da ilk tahsil kademelerinde bulunan Enderunlulara mahsustu. Sonraları bunların bir üst kademesi olan seferli koğuşu ve Yavuz Sultan Selim zamanında Enderun'un en yüksek odası olan has oda tesis edilmiştir. Hazine ve kiler koğuşlarında yer boşalırsa Galatasaray Mektebi veya İbrahim Paşa Sarayı kıdemlerinden biri oraya alınırdı. Küçük odayla öteki iki koğuşa verilirdi. Bunlara acemi oğlanı denirdi. Koğuşlardaki kıdemli ağalardan biri bu acemiye lala yani mürebbi tayin edilirdi. Koğuşlarda okuması ileri olanlardan biri de geride kalan 12 öğrenciye halife, kalfa yani asistan nasip olunurdu. Halifeler koğuşların itibarlıları olduklarından sarayda bir memurluk boşalırsa bunlar tercihli olarak alınırlardı. Yüksek tahsil hocaları salı, kıraat okutacaklar pazar, hüsnuhat hocaları cumartesi ve çarşamba günleri Enderun'a gelirlerdi. Hoca Babü Saade'ye girince, yani Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısına, Enderun ağalarından altısı bu kapıya giderek kendisini karşılardı. Hocanın yanında iki halife, önünde ve arkasında dört ağa olduğu halde dershaneye girerdi. Dönüşte de hocaya aynı merasim yapılırdı. Enderun Mektebi talebeleri, vücutlarını kuvvetlendirmek için saray bahçelerinde cirit ve çomak oynarlar, kılıç kullanmak ve top, tüfek atabilmek için gereken bilgiyi alırlardı. Kendilerine bu hususta tatbikat da yaptırılırdı. Sultan II. Murat devrinde Edirne'deki Saray-ı Humayun'daki Enderun Saray Akademisi'nde okutulan dersler tefsir, hadis, fıkıh, ferâiz, şiir ve inşa yani yazı, musiki, heyet yani astronomi, hendese yani geometri, coğrafya, ilmi kelam yani İslam inançları ve hikmet olduğunu Hazine-i Humayun kayıtlarından anlıyoruz. Daha ilk kuruluş devrinde Enderun'da astronomi, geometri, hikmet gibi mühendisliğin temel bilimlerinin öğretildiği anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet devrinde İstanbul'da inşa edilen, bugün Topkapı Sarayı denilen yeni sarayda tesis edilen Enderun'da da aynı gelenek devam ettirildi. Gittikçe büyüyen imparatorluğun gelecekte emanet edileceği dirayetli, kültürlü kimselerin yetişmesi için fen ve mühendislik kollarında içine alan bir tedrisatın takip edildiği anlaşılıyor. Hatta Enderun'da okutulan derslerin şumulünün hüsnuhat yani güzel yazı, tesip, yani kitap süsleme ve musiki gibi güzel sanatlara dayandığı, orada konservatuar mahiyetinde bir meşkhane ile Güzel Sanatlar Akademisi mahiyetinde bir nakışhanenin Fatih devrinden beri var olduğunu anlıyoruz. Sultan 4. Murat, Sultan İbrahim ve Sultan 4. Mehmet zamanında yaşamış ve Enderun'dan yetişmiş olan Mehmet Halife var. Onun yazdığı Tarihi Gilmani isimli eserin sonunda içinden yetiştiği Enderun'u anlatırken, oradan yetişmiş ve çeşitli ilimlerde ve bilhassa fen ilimlerinde mahir Mahmut Halife, Tokatlı Ali Halife, Selim, Hasan, Mahmut Halifelerden bahsediyor. Enderun'da kendisinin de ait olduğu seferli odasının talebelerinin öteki odalılara daha üstün olduğunu iddia ediyor. Bunu teyit eden bir husus Topkapı Sarayı arşivinde var. Enderun'da seferli odası mensubu Ankaralı Mustafa Ağa, padişah ve saray mensuplarına Ramazan-ı Şerif'te zarif billur şişeler içinde dağıtılan buhur suyunun oldukça karışık olan kimyevi terkibini keşfetmiştir. Böylece Enderun'da çeşitli fen ilimleri arasında astronomi, hesap ve hendesenin yanı sıra kimya okutulduğu da ortaya çıkıyor. 17. asır başında İstanbul'a gelerek Topkapı Sarayı'nı tarif eden bir eser yazan Fransız kralının saray tarihçisi Michel Baudier'de ilk baskısı 1626'da Paris'te neşredilen bu eserinde Büyük Sarayın Tarihi adlı eserinde, Histoire Générale du Serail adlı eserinde her ilkbaharda Enderun'un seferli koğuşu mensuplarının saray eczacısı refakatinde dağlardan çeşitli nebat toplayarak saraydaki ilaçların yapıldığı laboratuvarda bunlardan saray hekimleri ve saray eczacıları nezdinde ilaç yaptıklarını yazıyor. Bu da bize Enderun'da kimya tahsilinin de yapıldığını doğrulayan bir bilgidir. Müzik tarihimizde Ali Ufki veya Santuri Ali Bey diye bilinen Enderun'dan yetişmiş Polonya asıllı Alberto Bobovio'nun 1665'te İstanbul'da İtalyanca olarak yazdığı Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'u en ince teferruatına kadar yaptığı sarayın planıyla tarif eden bir yazma eseri var. British Museum'dadır Londra'da. Bunu Alman Nicholas Brenner Almanca'ya tercüme etmiş. Viyana'da 1667 yılında basılmıştır imparatorun fermanıyla. Bu eser çok kıymetlidir Türk kültür ve eğitim tarihi bakımından. Enderun'u çok güzel anlatıyor. Enderun'da sadece dini ve fikri ilimler, Türkçe, Arapça, Farsça, müzik ve diğer güzel sanatların değil, aynı zamanda matematik, teknik ve tıp ilimlerinin salahiyetli Türk ve Yahudi hocalar tarafından öğretildiğini anlatmaktadır. Ayrıca Enderun'un o zamanki halini gösteren bir planı da ihtiva ediyor. Hatta Enderun'da duvarcılık, neccarlık yani dülgerlik, kuyumculuk, saatçilik gibi mekanik ve teknik derslerin tatbiki olarak verildiğini de bu Ali Ufku Bey bildirmektedir. Hatta sarayın planı üzerinde açıklama yaptığı kısımda kendisinin Enderun'da mühendis veya ressam olarak değil de meşkhanede müzisyen olarak yetiştiğinden yaptığı planın o kadar güzel olmaması sebebiyle özür dilediğini görüyoruz. Enderun'daki bu teknik eğitimin yapıldığını pekiştiren bir husus bu özür dilemesi. Ayrıca bu eserde verilen o devirdeki saray planında Bab-ı Humayun'dan girişte yer alan Enderun Hastanesi'nde acemi oğlanlar için ayrılmış yerin de gösterilmiş olması çok mühimdir. Işığında kendisinden ser mimaran-ı cihan ve mühendis hane-i deveran diye bahsedilen Mimar Sinan'ın biyografisini veren Mustafa Sahi Efendi'nin Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye ile Sultanahmet Camii'nin mimarı Mehmet Ağa'nın biyografisini veren Cafer Çelebi tarafından kaleme alınan Risale-i Mimariye'deki malumat eğer bir araya gelip değerlendirilecek olursa bu büyük mimarbaşıların nasıl ilk mimarlık ve mühendislik eğitimlerini saray mekteplerinde aldıkları daha iyi anlaşılır. Buna göre devşirildikten sonra acemi oğlan olarak saray okulunda ilk, sonra Enderun'da da yüksek teknik eğitimini yapan Mimar Sinan'ın orduya çıkarılarak sırasıyla atlı sekban, zemberekçibaşı, subaşı ve mimar hasekisi olması, bunlar subay rütbeleridir. Ve 1528'de ölen mimarbaşı Acem Ali'nin yerine mimarbaşı olması onun saray mekteplerinden sonra orduda hem istihkamcı, hem sanatkar, hem gemi mühendisi, hem subay, hem de mimar olarak tecrübesini arttırarak mimarbaşı olduğunu gösteriyor. Eski kayıtlardan yükseliş devrinin diğer ünlü mimarbaşısı Davut Ağa'nın da Topkapı Sarayı'nda Hasbahçe'de acemi oğlan olarak neccarlık ve sedefkarlık öğrenerek mimarlık mesleğine geçtiğini biliyoruz. Sultanahmet Camii'nin mimarı meşhur mimarbaşı Mehmet Ağa'nın mimarlık tahsilini de Cafer Çelebi'nin Risale-i Mimariyesi'nde daha detaylı bir şekilde verildiği gibi saray mekteplerinde yaptığını öğreniyoruz. Mehmet Ağa Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1562 yılında Rumeli'den İstanbul'a devşirme olarak geliyor. Acemi oğlan olarak Topkapı Sarayı'ndaki bugünkü Gülhane Parkı'nın üzerindeki has bahçede el sanatları ve mimarlık öğreniyor. Mehmet Ağa'nın sarayda has bahçede mimarlık tahsili yaparken önce mızrap vurarak eline bir maharet kazandırmak için musiki tahsil etmesi, sonra sedefkarlar kârhanesinde yani iş yerinde hendese geometri öğrenmeye başlaması ve mimarbaşı Koca Sinan çoğu günlerde sarayda hasbahçeye ders vermeye geldiğinde hendese ilmini, geometri ilmini ve mimarlık sanatını ondan ve başkalarından öğrenmesi, sarayda mimarlık tahsilinin sadece nazari değil aynı zamanda ameli olarak da yapıldığını gösteriyor ve Mimar Sinan gibi mimarbaşıların da sarayda bizzat ders verdiklerini gösteriyor. İşte bu şekilde saraydaki acemi olanlar ocağında, Hasbahçe'de ve Enderun'da teknik tahsillerini yapan mimarlar ya orduya ya da hassa mimarları ocağına intisap ediyorlar. Eğer yaptıkları yapılarla kabiliyetlerini gösterirlerse önce hassa mimarlığına sonra mimar başılığa yükseliyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi İstanbul'da inşa edilecek yapıların planları ekseriya Topkapı Sarayı'ndaki Hasbahçe'deki Kalfa Köşkü ile vefadaki Neccaran-ı Mimaran Kârhanesi'nde hazırlanırdı. Saray teşkilatı içinde Birun bölümünden sayılan Mimaran-ı Hassa Ocağı şehreminliğine bağlı olmakla beraber Ser Mimaran-ı Hassa denilen mimarbaşının emrinde olup Türk ve dünya mimarlık tarihine büyük eserler veren Koca Sinan, Davut Ağa, Şerefkar Mehmet Ağa, Kasım Ağa gibi büyük mimarların en son formasyonlarını aldıkları bir mimarlık okuluydu aynı zamanda. Topkapı Sarayı arşivinde kayıtlı iki defter, hassa mimarlığına ait değerli bilgileri ihtiva ediyor. Şehremini, hassa mimarları ve mahiyetleri, Şehremin İstanbul Belediye Reisidir, hassa mimarları ve mahiyetleri, Topkapı Sarayı'nın Sirkeci ve Sarayburnu arasındaki tarafında Yalı Köşkü ile Sepetçiler Köşkü'nde otururlardı. Sepetçiler Köşkü'nü Mimar Davut Ağa yaptı, inşa etmiştir. Burada bunun inşaına dair vesikalar var. Ser mimarlara dair çok enteresan bilgiler var. Bunlar arasında bu yeni köşkün kurşun ve ıhlamur ağacı ihtiyacı tedarikiyle meşgul, saraydan yetişme dergah-ı âli çavuşlarından Mimar Dalgıç Ahmet'in ser mimar oluşu ve rütbesinin de paşalığa yükseltildiği belirtiliyor. Hassa mimarları ocağında mimar sayısı 14 ile 43 arasında sık sık değişmiştir. Ve onların silsile-i meratip içinde, hiyerarşi içinde mertebelerine göre mimarlar üstad veya halife olarak, kalfa olarak iki ana grupta mütalaa ediliyor. Sarayda yetişme müddeti uzun. Aldıkları ücretin de az olmasına mukabil mimarlar meşhur mimarlık üstadlarının yanında yetişme imkanına sahip idiler. Vilayetlerde bulunacak resmi mimarlar mimarbaşının emriyle nasip olunurlardı. Hariçte dışarıda mimarlık yapacaklar da imtihana tabi tutulurdu. Ehliyetnamesi olmayan hiçbir şekilde mimarlık yapamazdı. Hassa Mimarlar Ocağı İstanbul'un fethinden sonra 16. asra doğru kuruluşundan 1831 yılında Ebniye-i Hassa Müdürlüğü'ne dönüştürülünceye kadar uzun bir müddet bu okul vasfını ve varlığını, mevcudiyetini devam ettirmiştir. Saraydan çıkarılan bir fermanla hassa baş mimarlığı ile şehreminliği birleştirilmiştir ve kurulan Ebniye-i Hassa Müdürlüğü'nün başına getirilen baş mimar Abdülhalim Efendi'nin sarayda bir modern mimarlık okulu kurması teklifi bilinmeyen sebeplerle tahakkuk edememiştir. Avrupa'daki ilim ve teknik sahasındaki ilerlemeler ayak uydurabilmek için 1773 senesinde Mühendisane-i Bahri Hümayun ve 1795 senesinde de Mühendisane-i Berri Hümayun kurulmuştur, bugünkü teknik üniversite. Sultan II. Mahmut devrinde de Yeniçeri Ocağı ilave edilmiş, yerine teşkil olunan Nizam-ı Cedid'in takımlarına ve bölüklerine muhtelif rütbelerle Enderunlar tayin edilmiş. Böylece Enderun Mektebi ehemmiyeti azalmıştır. Saray mekteplerinde ve bilhassa Enderun'da tahsil ikinci dereceye düşmüştür. Hassa Mimarları Ocağı gibi o da eski etkinliğini, müessiriyetini kaybetmiştir. Böylece saray mekteplerindeki teknik eğitiminde 19. asır başlarında yerini yeni tesis edilen Avrupa'yı tarzdaki mühendislik ve mimarlık yüksek okullarına bıraktığı görülür. Saray Humayun'daki teknik tahsil 16. asırda ve 17. asırın başlarında en parlak devrini yaşamıştır. Mimar Sinan, Mimar Davut, ve Mimar Sedefkar Mehmet Ağa gibi dünya çapında büyük mimar ve mühendisler yetişmiştir. Hatta Mimar Sinan'ın ekolünde yetişen Mimar İsa Ağa ve Yusuf Ağa, Türk-Moğol imparatorlarının daveti üzerine, Gürganiye sultanlarının daveti üzerine Hindistan'a gitmiş ve Tac Mahal'i yapmışlardır. Budapeşte'den Hindistan'a kadar bu saray mimarlarının ekolünün tesirlerinin görülmesi Türk teknik eğitim tarihi için değil, dünya kültür tarihi için, teknik tarihi için de çok önemli bir hadise. Yalnız Mimar Sinan, Davut Ağa, Sedefkar Mehmet Ağa ve İnebahtı felaketinden sonra mahvolan Türk donanmasını tersaneye amirede çok kısa zamanda yeniden inşa eden tersane baş mimarı Mustafa Ağa gibi mimar ve mühendisler değil, damat İbrahim Paşa, Sokullu Mehmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa gibi 79 kadar dirayetli sadrazamın, 3 Şeyhülislam'ın, 39 kaptanı Derya'nın, Evliya Çelebi gibi bir tarihçinin, Ali Ufki Bey, Dimitri Kandemir gibi meşhur musiki şinasların Türk musikisini notaya geçirmiş ve ilmi olarak değerlendirmiş musiki şinasların, Levni gibi meşhur ressamların, tarihçilerin, daha birçok bilim adamlarının ve sanatkarın Saray Humayun'daki saray mekteplerinden ve Enderun'dan yetişmesi de bu müesseselerin ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermeye kafidir. Bu bakımdan bilim ve tekniğe, Türk kültürüne hizmetleri açısından da Osmanlı padişahlarının hakkını ödemek mümkün değildir. Kendilerini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yine radyonuz TGRT FM'de ve Çınaraltı programında buluşmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.